İmtihan imtihandır. Ama şahsiyetler farklı. Özlerimiz farklı. Değerli olan sarayındır. Oraya ulaşmak istemelisin. Köprüden geçerken köprüye dalıyor da sarayı unutuyorsan ahmaksın. Dünyadan geçip giderken dünyaya dalıyor da ahireti unutuyorsan ne büyük gaflettir bu. Allah insana öğretiyor bilmediklerini. Karun kendinden bildi. Firavunlar kendinden bildi. Firavunların firavun olmasının sebebi işte budur. Kendinden bilmek. Allah takva sahiplerine, muttakinden olanlara değer veriyor da sen mi değer vermiyorsun? Allah o mal mülk sahiplerine değer vermiyor da sen mi değer veriyorsun?
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînu ve nestehdihi ve nestağfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Allahümme amin. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle müminlere her zaman yardım ettiğini burada bir kez daha ilan etmiş. Bir ordunun Allah yolunda, bir ordununsa şeytan yolunda savaştıklarını ifade etmiş. Her ikisi de birbirini kendilerinin iki katı olarak görmüşler. Ve Allah Azze ve Celle'nin bu yardımı ile müminler kafirlerden korku duymamışlar. Ve Allah melekleriyle de daha sonra yardım etmek suretiyle müminlerin zaferi kazanmalarını nasip etmiş idi. Savaşın başlangıcında birbirlerine baktıkları zaman kafirler müminleri kendilerinin iki katı yani 2000 kişi kadar görmüşlerdi. Gerçekten müminlerin sayısı 313 kişi civarındaydı. Ama onlar müminleri kendilerinden bile iki kat daha fazla görüyorlar. Allah Azze ve Celle öyle gösteriyordu. Diğer bir kanaate göre müminler kafirleri kendilerinin sayısının iki katı olarak görmüşler. Yani 313'ün iki katı olarak 626 ya da 600-650 kişi civarında görmüşler. Halbuki kafirlerin sayısı 1000 civarındaydı. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlere kafirleri az göstermiş, kendi sayılarını iki katı olarak göstermiş, halbuki üç katı civarındaydılar. Kafirlere ise müminleri kafirlerin sayısını iki katı olarak göstermiş, 2000 civarında göstermiş idi. Olay Enfal suresinde daha geniş bir şekilde anlatılır. Ve Enfal suresinde Allah Azze ve Celle orada birbirlerini az gördüklerini ifade eder. İki ayet arasında zahiren bir zıtlık varmış gibi görünse de hakikatte Allah'ın kelamı arasında bir tezat söz konusu olamayacağına göre savaşın bir anında öyle, diğer anında diğer türlü görmüşler demektir. İlk olarak birbirlerine baktıkları zaman Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayete göre de aynı şekilde ilk olarak birbirlerine baktıklarında birbirlerini kendi sayılarının iki katı olarak görmüşler. Fakat daha sonra savaşa başladıklarında ise her iki taraf da birbirini az görmüş, gerçek sayısının daha altında görmüş. Hatta İbni Mesud'un rivayetine göre baktım diyor düşman 70 kişi kadar geldi gözüme. Yanımdakine sordum 70 kişi kadar varlar mı dedim. Bence 100 kişi kadardırlar dedi. Halbuki sayıları 1000 kişiydi düşmanın. Onun bu rivayetinden de anlıyoruz ki savaş başladığı anda Allah Azze ve Celle her iki tarafa da diğer tarafı az göstermiş. Ta ki kafirlerin kökünü kazımak için. Müminler korkmasınlar ve savaşa girsinler. Kafirler de kaçmasınlar. Onlar da savaşa girsinler. Her ne kadar onlar hala müminleri gerçek sayılarıyla göremiyorlar, hala daha fazla görüyorlarsa da, ama yine de eğer 2000 kişi olarak görmeye devam etseydiler, kaçabilirler, savaşmayabilirlerdi. Onun için savaşın başladığı anda Allah Azze ve Celle onların gözünde de müminleri 2000 kişi olarak değil, daha az olarak göstermiş ve bu şekilde kafirler de savaşmaya başlamışlar. Ve bunun sonunda Allah Azze ve Celle müminlerin elleriyle onların kökünü kazımıştı. Ve müminlere büyük bir zafer nasip etmişti. İslam'ın ilk zaferi Bedir zaferi idi. Bedir'in aslanları hakkında o kadar çok hadis vardır ki Bedir'de bulunmuş olan mümin bir kimsenin günahların affolunacağına dair Allah Resulü vaatte bulunmuştur. Hatta onların içerisinde Hatib bin Ebi Belta'a gibi daha sonra büyük bir hata etmiş, Mekke'nin fethini Mekkelilere haber etmiş, bir bakıma hıyanet sayılabilecek olan böyle bir harekette bulunmuş, kendi akrabalarını koruyabilmek için, Mekke'deki akrabalarına Mekkeli müşrikler iyi davransınlar diye, güya bu şekilde onlara iyilik yapacak, onlar da kendi akrabalarına iyi davranacaklar. Aslında yapmış olduğu bu hareket hıyanet sayılabilirdi, ama Allah Azze ve Celle Bedir'e katılmış olanları affettiğini peygamberine bildirdiği için Hazreti Peygamber onu affediyordu. Hazreti Ömer bırak bunun boynunu vurayım ya Resulallah dediği zaman bu haindir dediğinde, münafıktır dediğinde Allah Resulü hayır ya Ömer diyordu. Ne biliyorsun, belki de Allah Azze ve Celle Bedir'e katılmış olanlara demiştir ki ey Bedir ehli istediğinizi işleyin, bundan sonra sizin günahlarınızı affettim. İstediğiniz hatayı işleyebilirsiniz artık. Zaten Bedir ehli çok büyük bir hata işleyecek değildir. Bundan böyle hata işleyebilirsiniz, sizin bütün günahlarınızı affettim diyordur belki ya Ömer, ne biliyorsun demişti. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu affettiğini ifade ediyordu. Bir defasında Cebrail aleyhisselam geliyor ve peygamberimize soruyordu. Ya Resulallah dedim, Bedir'e katılmış olanları nasıl bilirsiniz? Sizin içinizden, insanlardan Bedir'e katılmış olanları nasıl biliyorsunuz? Allah Resulü buyurdu ki en değerlilerimiz olarak biliyoruz. Bedir'e katılmış olanlar bizim en değerlilerimizdir. Cebrail dedi ki gökteki melekler de öyle ya Resulallah. Bedir'e katılmış olan o 1000 tane melek var ya, o 1000 melek de melekler arasında en değerli melekler olarak biliniyorlar. Bedir'e katılmak böyle şerefli bir meseleydi. Allah Azze ve Celle o gün müminlerin gönlüne su serpmek istemişti.
kendilerinden kaç kat daha fazla olan düşmanı yenebileceklerini göstermek istemişti. Allah yolunda savaşanların üstün geleceğini göstermek istemişti. Artık ondan sonra mağlup olacak olursanız kendinizden bilin demek istemişti. Çünkü üç kat düşmanla bile savaştığınız zaman kazanacaksınız Allah'ın izniyle. Allah'ın yardımı gelecek size. Ama eğer mağlup oluyorsanız kendinizden bilmelisiniz demek istemişti. Demek ki müminler için bu bir vaatti ve Allah'ın bir kanunuydu. Kanun daima geçerli, sadece o günkü Müslümanlar için değil. Sadece o günküler için değil. Evet, o ordunun içerisinde Resulullah var, elbette daha farklı bir durum var. Evet, o ordu İslam'ın ilk ordusu. Evet, o ordu Resulullah'ın da duasında ifade ettiği gibi eğer o gün mağlup olacak olsaydı yeryüzünde Allah'a secde edilmeyecekti. Evet, o yönden çok önemliydi. Ama bu Allah'ın bir kanunu. Allah daima yardım etti. Allah daima yardım etti. Bu millete de yardım etti Allah Çanakkale'de. Bu millete de yardım etti Allah İstiklal Savaşları'nda. Ama daha sonra bu milletin içinden niceler Allah'a isyan etti. O savaş yıllarında Allah'a yalvarıyorlardı. Ya Rabbi kurtar bizi diyorlardı. Allah diyorlardı, Avrupa demiyorlardı. Ama Allah Avrupa'dan onları kurtardığı zaman Avrupa dediler. Savaşırken Allah diyorlardı. Allah Allah diyerek hücuma geçiyorlardı. Ama şükür lazımdı nimete. Nimete şükretmediler daha sonra. Savaştıkları milletlerin ahlakını almak istediler. Savaştıkları milletlere benzemek istediler. O zaman neden savaştınız ki? O şehitler, o gaziler neden savaştı ki? Madem Avrupalı olacaktık neden savaştınız ki? Neden savaşırken Allah diyordunuz da? Neden daha sonra Allah'a terk ettiniz? Kur'an sizin gibiler hakkında buyurur ki, öyle kimseler, öyle adamlar var ki insanların içinden, denizin ortasında kaldığı zaman, fırtına çıktığında, denizde kasırgalar esmeye başladığında, yüksek dalgalar gemiyi vurmaya başladığı zaman Allah derler. Ama sonra Allah onları kurtarır, kıyıya çıkartır. O zaman Allah'tan başkalarına yine tapmaya devam ederler. Ama o anda sadece Allah'tan isterler. İşte karakteri bu olanlar. Kur'an öyle karakterlilerden bahseder. Allah Azze ve Celle bu karakter sahiplerini bize tanıtmak ister. Allah daima yardım etti müminlere. Eğer müminler bir savaşı kaybettilerse günahı kendilerinden bilsinler. Demek ki bir yerlerde bir şeyler yanlış. Demek ki Allah'a güven kalmamış. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin sırat-ı müstakiminden ayrılınmış. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi bir hayat yaşanmıyor memlekette. Eğer Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşanıyor olsaydı, Allah'ın istediği medeniyet kurulmuş olsaydı, Allah'a açılan eller, Allah'a kaldırılan eller geri boş dönmeyecekti. Eğer emr bil maruf nehyanil münker görevi terk olunmamış olsaydı, eğer Kur'an mehcur bırakılmamış olsaydı, o takdirde o eller geri boş çevrilmeyecekti. Allah Azze ve Celle sözünde duruyor. İnsanlar sözünden döndüler. Allah sözünden dönecek değil. İnna Allah la yuhliful mi'ad buyurulmuş. Allah hiçbir zaman sözünden dönmedi ve dönmeyecek. Eğer müminler bir belaya uğradılarsa kendilerinden bilsinler. Ve Allah Azze ve Celle surenin bu kısmında insanlara hoş gösterilen şeylerden bahseder. Zuyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîn vel kanâtîril mukantarati minel zahb vel fiddâ vel haylil musavvâmeti vel en'âmi vel hârs zâlike metâul hayâti d-dûnyâ vallâhu indâhu husnul me'âb. Allah Azze ve Celle insanlara güzel gösterilen şeylerden haber veriyor. Şunlar ve şunlar insanlara güzel gösterildi. Hakikatte bunlar çok da güzel olduklarından değil yani. Fakat insanlara tezyin edildi, güzel gösteriliyor bunlar. Kadınlara karşı duyulan arzu, hubbu şehevati minen nisa, ve evlat sevgisi vel benin, özellikle oğul sevgisi vel kanatiril mukantarati minezzeheb vel fidda, altın ve gümüşe olan sevgi ama kantar kantar altınlara olan sevgi. Yani insan az bir şey demek ki tatmin olmuyor. Hırs var demek ki insanda. Kantar kantar altına ve gümüşe karşı da ayrı sevgi. Halbuki hepsini yiyecek değil. Halbuki kendi çocuğuna da yeter. Belki çocuğunun çocuğuna da yeter ama hala biriktirmek ister. Kantar kantar altına karşı sevgi besler. Allah Azze ve Celle insana insanı tanıtıyor. Seni yaratan Allah sana seni tanıtıyor. Men arefe nefseh fakat arefe rabbeh denilmiş. Nefsini tanıyan Allah'ı da tanır, Rabbini de tanır. Kendi nefsini tanıyacaksın ki Rabbini de tanıyacaksın. Nefsini tanımadan Allah'ı tanımak da pek mümkün olmuyor. İnsanlara hoş gösterildi bu nimetler. Onun dışında vel haylil musavvameti vel en'ami vel hars, salı verilmiş atlar, güzelim atlar insanlara hoş gösterildi. Koyunlar, develer insanlara hoş gösterildi. Ekinler, tarlalar insanlara hoş gösterildi. İnsanlar bunların peşinde koştukça koşarlar. Hakikatte vallahu indahu husnul me'ab. Hakikatte Allah katındadır asıl varılacak olan yer. Bunlar dünya hayatının basit metaıdırlar sadece. Bunlar insanı aldatırlar sadece. Bunlar sadece hoş gösterilirler. Hakikatte hoş değildirler. Ama insanlar bunların peşinden koşarlar. Çünkü Allah Azze ve Celle bunlarla imtihan etmek istemiştir. Allah bir şeylerle imtihan edecek nasıl olsa, işte bunlarla imtihan ediyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'ı cennetteyken yiyecekle imtihan etmişti Allah. Şimdi burada da işte insanların imtihana gireceği şeyler sayılıyor. Bunlar hakikatte imtihan sorularıdır yani. Nasıl ki hoca imtihan sorularını daha evvelden talebeye verirse, nasıl ki bu talebe için büyük bir kolaylıktır ya hani. İşte öyle Allah Azze ve Celle dünyada talebe olan, şu dünya denilen mektepte insan talebe olarak yaratılmış. Ve bu talebeye Allah imtihan sorularını veriyor. Bunlardan imtihan olacaksın diyor, haber veriyor. Nasıl ki Hazreti Adem'e de demişti ki şeytana dikkat et. Burada şeytandan bahsedilmiyor. Burada dünya nimetlerinden bahsediliyor. Özellikle kadından başlanıyor meseleye. Özellikle kadın insanın gireceği en ciddi imtihan. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bile Allah Azze ve Celle eğer kalbini sabit tutmasaydı belki o bile imtihanı kaybedebilirdi. İnsanın girmiş olduğu en ciddi imtihan kadınla olan imtihandı. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'e de soruyu söylemişti cennette. Şeytanla seni imtihan edeceğim dikkat et demişti. Şeytan seni kandıracak dikkat et demişti. Hazreti Adem yine de kanmıştı. Şeytan gelmiş ve ona yemin ederek onu kandırmıştı. Vallahi deyince o zaman Hazreti Adem inanmıştı. Çünkü cennette Allah namına yalan yere yemin olmaz zannediyordu. Halbuki Allah Azze ve Celle insanı dünyaya indirecekti bir şekilde. Onun için Hazreti Adem'e şeytanı tanıtıyordu evvela cennette. Tecrübe kazansın ondan sonra dünyaya insin diye. El adıl sıfatına sahip olan Allah adaletle muamele ediyor. Ve Hazreti Adem'i evvela cennette tecrübe kazandırıyor. Ondan sonra indiriyor yeryüzüne. Adem inanmayacaktı şeytana ama inandı. Ebedi olmak istiyordu cennette. Ölümsüz olmak istiyordu cennette. Melek olmak istiyordu cennette. Çünkü şeytan bu iki şeyle kandırıyordu Adem'i. Neden sana haram kıldı biliyor musun ey Adem dedi. Bilmiyorum deyince Adem, melek olmayasın diye. Bunu yersen melek olursun onun için. Bir de ebedi olmayasın diye. Bundan yersen ebedi olursun onun için. Halbuki Allah istemese melek de olamaz, ebedi de olamazdı. Hem de neden melek olsun ki? Zaten melekler bile Adem'e secde ettirilmemiş miydi? Neden kendinden düşüye benzemek istesin ki? Neden melek olmak istesin ki? Ama Adem o anda aldandı ve cevap veremedi. Nasıl ki biz de şeytan bize geldiği anda cevap veremiyoruz. Ama daha sonra aklımız başımıza geldiğinde Şeytana uyduğumuzun farkına varıyoruz ya hani. İşte Adem de öyle olmuştu, o anda cevap veremedi. Halbuki Allah istemese ben cennette ebedi kalabilir miyim? Hem sonra ben neden melek olmak isteyeyim? Zaten Allah'ın melekleri vardı, Allah insanı yaratmak istedi. Adem nefsinden kurtulmak istiyordu belki de. Meleklerin nefsi yoktu çünkü. Onlarda kötülük arzusu yoktu. Harama meyil yoktu, temayül yoktu. Adem de öyle olmak istiyordu. Halbuki Allah öyle yaratmak istememişti. Nefsi olan, aklı olan bir varlık yaratmak istiyordu Allah. Allah'ın muradı buydu, Adem'in muradı başkaydı. Nefisle daima mücadele zordu çünkü. Daima mücadele. Daima mücadele zordu çünkü. İşte Allah Azze ve Celle orada Hazreti Adem'e şeytan ile onu imtihan ediyor ve onun şeytanı tanımasını sağlıyordu. Sonra Adem nefsini tanıdı aynı zamanda orada. Nefsini tanıdı, şeytanı tanıdı. O şekilde yeryüzüne indi. Ve şimdi Allah Azze ve Celle bu dünyadaki imtihan sorularını veriyor. Rahmet sahibi olan Allah, şeytanın nelere kullanacağını göstermiş oluyor bize. Şeytan evvela kadını kullanacak demek istiyor bize. Ve en ciddi imtihanınız kadınla olacak buyuruyor. O yüzden evvela onunla başlıyoruz. Yine linnâsi hubbu şehvâti minen nisâ. Evvela kadınla imtihan edileceksiniz. Kadın size hoş gösterilecek. Evet, hakikaten de kadından daha çok hoş gösterilen bir şey yoktur erkeklere. Ve ondan sonra oğul sevgisi, kantar kantar altın ve gümüş sevgisi, at sevgisi, araba sevgisi bugünkü ifadeyle, Mercedes sevgisi, ekinler sevgisi, koyunlar sevgisi, hayvancılık ve ziraatçılık, sonuç itibariyle dünya sevgisi. İşte bu sevgilerle imtihan olacaksınız. Salihinden bir zat bir kervanla bir yere gidiyordu. İki kişiydiler, iki arkadaştılar. Kervan bir yerde konakladı. İki arkadaş da indiler, çadırlarını kurdular. Bir kadın vardı, güzel bir kadındı. O kadın bu genç adama göz koymuştu tabiri caizse. Süleyman adındaki bu şahıs, salihinden olan bu zat çok güzel bir adamdı. Kadın onun peşine düşmüştü ve bir fırsat kolluyordu. Adamın arkadaşı uzaklaştı oradan bir ihtiyacı için. O zaman o salih zat çadırda yalnız kalmıştı. Kadın tam aradığı fırsatı bulmuştu. Ve geldi, kendisini teklif etti adama. O Süleyman denilen zat ağlamaya başladı. Öyle bir feryat ediyordu ki, seni bana şeytan gönderdi dedi. Seni bana şeytan gönderdi. Adam böyle bağırarak ağlamaya başlayınca kadın kaçtı oradan korkusundan. Bütün kervan duyacak ve rezil olacaktı. Kadın kaçtı oradan. Adam ağlamaya devam ediyordu ki arkadaşı geldi çadıra. Ne oldu dedi, bir şey mi oldu, neden ağlıyorsun? Adam başından geçen olayı anlattı. Bu sefer arkadaşı da ağlamaya başladı. Sen neden ağlıyorsun dedi, o olay benim başımdan geçti, sana ne oluyor? Ben de dedi kendi halime ağlıyorum. Vallahi öyle bir kadın bana gelse, teklifte bulunsaydı, ben senin gibi hayır diyemezdim. Ben de kendi nefsime ağlıyorum. O yüzden Kur'an evvela o meseleyle başlıyor işe. En ciddi tehlike orada. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu dünya nimetlerinin güzel kullanılabileceğini bize gösterdi, bize öğretti. Dünyayı koymamız gereken yere koyduruyor bu ayet. Allah Resulü dengeyi, ölçüyü koyuyor bize. Ve Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem dünyanın bir meta olduğunu haber veriyordu. Dünya bir metadır, bir geçim kaynağı. Dünya sadece bir oyun ve eğlenceden ibaret. Ve bu metanın içerisinde en hayırlısı saliha kadındır diyordu. Saliha bir eş, baktığın zaman sana mutluluk verir. Bir şey dediğin zaman itaat eder, itiraz etmez. İşte öyle bir kadın, sen olmadığın zaman namusunu korur, malını korur. İşte öyle bir kadın buyuruyordu, dünyanın en değerli şeyidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok insanın ayağını kaydıran kadın denilen imtihanın aslında bazı insanlar için hayırlı olduğunu ve onların cenneti kazanmalarına vesile olacağını ifade ediyordu bize. Bir dalda iki elma olur bazen hani. Birisi çürüktür, birisi güzel bir elma. İkisi de aynı kökten, aynı gövdeden, aynı daldan. Aynı rüzgarın altında, aynı güneşin altında, aynı yağmurun altında. Her şey aynıdır ama sonuçta biri çürüktür, biri güzel kırmızı bir elma olmuştur. O rüzgar, o yağmur, o güneş birini güzel bir elma yaparken öbürünü çürütmüştür. Fark nerededir? Her şey aynı olduğu halde fark nerededir? Fark onun özündedir. Birinin özü çürüktür, diğerini sağlam. İşte o sağlam olan o güneş, o rüzgar, o yağmur güzel bir elma yaparken çürük adamı daha da çürütür. Kadın denilen imtihan bazı insanları yükseltirken bazılarını alçalttıkça alçaltır. Mal denilen imtihan da öyle. Altınlar ve gümüşler de öyle. Kur'an'ın saydığı bütün bu dünya nimetleri böyle. Bazı insanları yükseltir, bazılarını alçaltır. İmtihan imtihandır. Ama şahsiyetler farklı. Özlerimiz farklı. İnsanın özü önemli. Sağlam bir öze sahip olan insan, insan özü şahsiyetidir. Sağlam bir şahsiyet sahibi olan insan için bunlar birer yükselme vesilesidir sadece. Kadın ile yükselebilir böyle bir insan. Manla mülkle yükselebilir böyle bir insan. Atlarla, develerle, tarlalarla yükselebilir böyle bir insan. Bütün elindeki varlıklarını, neyi varsa canını da, çor çocuğunu da, malını, mülkünü de hepsini Rabbi uğrunda kullandığı zaman yükselir böyle bir insan. Ama kimi insanlar da var ki kadın onu alçalttıkça alçaltır. Kur'an onlar hakkında da bizi ikaz ediyor. Evlatlarınızdan, eşlerinizden bir kısmı sizin düşmanınızdır diyor Allah Azze ve Celle. Sizi yaratan Allah söylüyor. Kalplerimizi yaratan Allah söylüyor. Eşlerimizi yaratan Allah söylüyor. Evladımızı yaratan Allah söylüyor. Sizin evladınızdan ve eşlerinizden bir kısmı sizin düşmanınızdır. Bu ayetin geliş sebebi neydi? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ashabını Medine'ye gönderiyordu. Mekke'de Müslümanlara zulüm arttıkça Allah Azze ve Celle Müslümanlara başka bir çıkış yolu göstermiş. Mekkeliler Hazreti Peygamber'i kabul etmeyince, ekseriyeti reddedince Allah onlara, o müminlere başka dostlar var etmişti uzaklardan. Yüzlerce kilometre uzaktan Medine'den Allah ensarı gönderdi, yardımcıları gönderdi. Onlar Hazreti Peygamber'i ve ashabını Medine'ye davet etmişlerdi. Mekkeliler kıymetini bilmediler. Hazreti İsa'nın dediği gibi, bir peygamber kendi memleketinde değeri bilinmez demişti o da. Bir peygamber kendi memleketinde değeri bilinmez. Bir İslam davetçisi de kendi ailesi içerisinde değeri bilinmez. Ekseriyetle değerli insanlar öldükten sonra değerleri anlaşılır. Mekkeliler de peygamberin değerini anlamadılar. Medineliler anladılar ve onu başlarında gezdirdiler. Çağırdılar onları. Efendimiz Mekke'den gönderiyordu artık Müslümanları Medine'ye. Beşer onlar gidiyorlardı gizli gizli. Bir kısmı toprağa sarıldı kaldı. Bir kısmı ailesini bırakamadı. Vatanını bırakamadı. Malını mülkünü bırakamadı ve hicret edemediler. Onlar Mekke'de kaldılar. Ama Medine'ye hicret etmeyi başaranlar ise bir sürü sevaplar kazandılar. Bir sürü sevaplar Allah Resulü ile birlikte savaşlara katıldılar. Öbürlerin hayatı yılları boş geçti. Yılları boş geçti onların. Hem bir şey öğrenemediler hem de sevap kazanamadılar. Bomboş yaşıyorlardı. Eğer Allah Azze ve Celle onları kurtarmasaydı valizleri boş gidecekti ahirete. Ahirete boş bir valizle gideceklerdi. Allah Resulü'nü gördüler, daha sonra ona ulaştılar. Sahabesini gördüler. Baktılar ki sahabenin birçoğu alim olmuş. Bir sürü sevaplar kazanmışlar. Bir sürü hizmetler yapmışlar. Bir sürü ayetler, hadisler öğrenmişler. Bunlar hiçbir şey öğrenmemişler. Yerlerinde saymış kalmışlar. İşte o zaman üzülmüşlerdi. Malımızdan dolayı bırakamadık. Çor çocuğumuzdan dolayı bırakamadık. Eşimizden dolayı bırakamadık. Nasıl ki Resulullah buyuruyor ya, insan çocukları yüzünden, eşi yüzünden cimri olur, korkak olur. Onları düşünür de yapması gereken görevlerini yapamaz. İşte pişman olmuşlardı. Yılları boşa geçmişti. İşte o zaman bu ayet nazil olmuştu. Ey müminler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı sizin düşmanınızdır. Hakiki düşmanlık manasında değil. Ama sizin onlara olan sevginiz sizi bazı görevleri yapmaktan alıkoyar, işte bu bir düşmanlıktır. Zuyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâ vel benîn, kadınlar ve çocuklar, oğullar sevgisi size hoş gösterildi. Bunları koymanız gereken yere koyacaktınız. Yanlış yerlere koyarsanız bunlar sizin imtihanı kaybetmenize sebep olurlar. Bunlarla imtihan da kazanabilirsiniz, imtihan da kaybedebilirsiniz. Altın ve gümüşle cenneti de kazanabilirsiniz, cehennemi de. Kur'an altın ve gümüşünü Allah yoluna infak edenlerden bahseder. Diğer taraftan altın ve gümüşü biriktirenlerden de bahseder. O altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar var ya, zekatını bile vermeyenler var ya, işte onlara o altın ve gümüşler ateşte ısıtılacak ve onlarla alınları ve sırtları dağlanacak. Kıyamet gününde olacak olan olayı söylüyor Allah Azze ve Celle. Bir kısmı altın ve gümüşle imtihanı kazanırken bir kısmı cehennemi kazanır. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle İslam toplumunun kriterlerini ortaya koymuş oluyordu aynı zamanda. İslam toplumunda değerli olan nedir, değersiz olan nedir? Allah Azze ve Celle bunu ortaya koymuş oluyordu. İslam toplumunda hiçbir zaman dünya sevgisi olmaması lazımdı. İslam toplumunda hiçbir zaman dünya nimetleri çok değerli olmamalıydı. Allah Azze ve Celle bu ayetleriyle dünya nimetlerinin değersizliğini ifade ediyor bize. Ama bu demek değil ki dünya nimetlerinin tamamen terk edilmesi manasında değildi bu. Dünya nimetleri tamamen terk olunmayacaktı. İslam'da ruhbanlık yoktu. Allah Resulü ruhbanlık kaldırılmıştır buyuruyor. Zaten yoktu da Hristiyanlar uydurmuşlardı. Güya takva olacaklardı. Güya dünya sevgisini kalplerine söküp atacaklardı. Bu şekilde manastırlara kapanıyorlardı. Daha sonra o fıtratla savaşın sonucunda fıtratlarıyla savaşıyorlardı. Fıtratla savaşmanın sonucunda fıtrat kazandı. Onlar kaybettiler ve o manastırlarda hamile rahibeler olmaya başladı. Rahipler ve rahibeler arasında ilişkiler kurulmaya başlandı. Hatta rahipler arasında bile livata denilen günah işlenmeye başlandı. Fıtratla savaşıyorlardı. Takva olmanın yolu olarak onu görmüşlerdi. Halbuki Allah Azze ve Celle takva olmanın insan olarak yaşamakla da mümkün olacağını gösterdi İslam ile. Dünya nimetlerinden istifade etmekle takva olmak zıt değil dedi Allah. Dünya nimetlerine istifade ederken de takva olabilirsiniz. Yükselebilirsiniz. İşte Kur'an bunun yolunu gösteriyordu bize. Dünya nimetlerini koymanız gereken yere koyarsanız bunu başarabilirsiniz. İslam'a göre dünya nimetleri basitti. Dünya nimetlerini gözünüze büyütmeyecektiniz. İstifade edecektiniz ama hiçbir zaman büyütmeyecektiniz gözünüzde. Hristiyanlar dünya nimetlerini tamamen terk etmeyi çare olarak gördüler. Halbuki dünya nimetlerini terk etmek çare değildi. Tam tersi, dünya nimetlerini terk ettikçe dünya arzusu kuvvetleniyordu insanın ruhunda. Nasıl ki hiç et yemeyen insanda et sevgisi arttıkça artar ya hani. Daha çok et arzusu olur. Hiç kebap yemeyen adam, yıllarca kebap yemeyen adam hani güya nefsini terbiye etmek isterken daha çok kebap arzusu büyür kalbinde. Ama onu eğer normal şekilde kullanacak yiyecek olursa hiçbir zaman değer vermeden sadece nefsinin bir arzusunu kısa bir süre için gerçekleştirmek niyetiyle, hiçbir zaman onlara tapmadan, hiçbir zaman böyle bir alışkanlık kazanmadan, daimi bir arzu sahibi olmadan eğer onlardan istifade edecek olsaydı o takdirde çok daha iyi olacaktı. Çok daha iyi olacak ve o zaman hiçbir zaman kalbinde et sevgisi, kebap sevgisi olmayacaktı. İşte aynen onun gibi normal şekilde evlenen bir insanın kalbinde de kadın arzusu azalacaktır. Hristiyanlar tamamen evlenmemekle kadın arzusunu bastıracaklarını zannettiler. Halbuki bu tam tersine kadın arzusunu arttırdı onların kalbinden. Allah Azze ve Celle dünya hayatında normal bir yaşam ile takva sahibi olmanın mümkün olacağını İslam ile yeniden gösterdi. Dünya nimetleri basitti İslam'a göre. İşte Kur'an bu nimetleri sayıyor ve sonra zelike meta'ul hayati dünya buyuruyor. Bunlar dünya hayatının basit geçimidir. Bunlar dünya hayatının basit geçimidir. Dünya demek düşük olan demek. Düşük olduğu için dünyaya dünya denilmiş. Ahirete nispetle değersiz olduğu için işte dünya hayatının basit metaı, düşük olanın basit metaı, düşük olanın geçimi de düşüktür yani. Bunları düşük olarak görecek ama o şekilde istifade edeceksiniz. Kur'an'a göre dünya nimetleri böyle basit ama diğer taraftan dünya hayatı çok değerli. Kur'an dengeyi koydu. Dünya nimetleri ile dünya hayatının farklı olduğunu gösterdi Allah Azze ve Celle. Dünya nimetleri başka, dünya hayatı başka. Dünya nimetleri basit ama dünya hayatının sonu da cennet olduğu için çok değerli dünya hayatı. Tam tersi cehennem de olabilir. O yüzden dünya hayatını çok iyi değerlendirmek zorundasın. O yönüyle dünya hayatı çok değerli. Bir uçurum olsa önünüzde, uçurumun karşı tarafında büyük ve mükemmel bir saray olsaydı, bu saray altından, gümüşten, elmastan, içinde hizmetçiler var sizi bekliyor, içinde huriler var sizi bekliyor, içinde yok her ne de isterseniz var, istemedikleriniz bile var, gözün görmediği güzellikte bir saray, aklın düşünemeyeceği güzellikte bir saray, ama aranızda uçurum var, oraya gidemiyorsunuz. Bir köprü yapmışlar, tahtadan mı tahtadan, adi mi adi bir köprü yapmışlar, kırık çıkık, çiviler çıkmış, kırık çıkık bir köprü, boyası bile olmayan adi mi adi bir köprü yapmışlar. O köprünün kendisinin değeri var mıdır? Kendisinin değeri yoktur ama yaptığı görev çok önemlidir. O köprü olmadan karşıdaki sarayına ulaşamazsın. Değerli olan sarayındır, oraya ulaşmak istemelisin. Köprüden geçerken köprüye dalıyor da sarayı unutuyorsan ahmaksın. Dünyadan geçip giderken dünyaya dalıyor da ahireti unutuyorsan ne büyük gaflettir bu. Allah Azze ve Celle dünya nimetleriyle dünya hayatının farklı olduğunu anlatmak istiyor bize. İslam toplumunun esaslarını ortaya koyuyor. İslam cemiyetinde demek dünya nimetleri değerli görünmeyecek. Müslüman dünya nimetini çok değerli bulmayacak. Bunun arkasında çok önemli bir mantık yatmaktadır. Buna felsefe diyenler olabilir. Kur'an'ın mantığı diyelim. Kur'an'ın mesajı diyelim biz buna. Kur'an'ın kendine göre filozofların ele aldığı meseleleri Kur'an kendine göre ele alır. O noktadan bakarsanız Kur'an'ın da kendine göre bir felsefesi olabilir. Öyle de söylenebilir, İslam felsefesi de denebilir buna. Ama yine de Kur'an'a haşa felsefe demek caiz değildir. Kur'an'ın bir felsefesi olabilir, bir mantığı olabilir. Kur'an bir şeyi söylerken arkasında başka bir sebep yatabilir. Ama Allah Azze ve Celle'nin kitabında böyle mantıklar elbette ki olacak, çünkü insan ruhunu bilmektedir. İnsan nefsini bilmektedir ve nefse hitap vardır. Yaratan yarattığını bilmez mi? Ama yine de o kitaba felsefe kitabı gözüyle bakılamaz. Allah Azze ve Celle dünya nimetlerini küçük gösteriyor bizim gözümüzde. Dünya hayatını değerli gösteriyor bize. İnsanı değerli gösteriyor. Dünya hayatını değerli gösteriyor. Aynı Kur'an dünya nimetlerini basit gösteriyor. Varılmak istenen hedef nedir? Allah Azze ve Celle insana şu mesajı vermek istemektedir. Ey insan, dünya nimetleri basittir. Dolayısıyla sen dünya nimetlerin tamamına hakim olsan bile, sen yeryüzünde Firavun olmaya kalkışmayacaksın. Sen yeryüzünde Karun olmaya kalkışmayacaksın. Bütün dünya nimetleri elinde olsan, melik olsan, padişah olsan bile, üç kıtada at koşturan Osmanlı'nın padişahı olsan bile, hiçbir zaman bir melik gibi davranmayacaksın. Gerçek melikin kim olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Hakiki melik, kainatın meliki olan Allah'tır. Seni yaratan Allah'tır, bunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Hiçbir zaman dünya nimetleri seni aldatmayacak. Hiçbir zaman dünya nimetleri seni kibre sevk etmeyecek. Ne kadar ilim sahibi olursan ol, ne kadar mallık sahibi olursan ol, ne sahibi olursan ol, hepsi Allah'tandır. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Dünya nimetlerini değersiz gören insan bunu anlayabilir. Dünya nimetlerini değerli gören insan, o dünya nimetleri eline geçtiği zaman bir Firavun olur, bir Karun olur. Ben kazandım der, ben yaptım der, ben ettim der. Halbuki allemel insana bil kalem. Allah öğretiyor insana kalemle. Allemel insana ma lem ya'lem. Allah insana öğretiyor bilmediklerini. Karun kendinden bildi. Firavunlar kendinden bildi. Firavunların Firavun olmasının sebebi işte budur. Kendinden bilmek. Ve dünya nimetlerini değerli görmek. Dünya nimetlerini değerli gördüğü için ona sahip olunca kendini bir şey zanneder insan. Ama dünya nimetlerini basit görseydi, bütün dünya elinde olsaydı, bütün dünya ona hürmet etseydi, sevseydi, hiçbir şey gözünde olmayacaktı. Bütün dünyanın altınları ona verselerdi, hiçbir şey gözünde olmazdı. Çünkü dünya nimetlerini basit görüyor. İşte Kur'an'ın verdiği mantık bu. Ve bu mantığı vermesinin sebebi de bu. Yeryüzünde bir Firavun olmayalım diye, yeryüzünde bir Karun ortaya çıkmasın diye Allah Azze ve Celle bu mantığı yerleştiriyor. Dünya nimetleri basittir demek suretiyle bizi insan ediyor. Yeryüzünde kibirli bir varlık olmaktan kurtarıyor. Neye sahip olursan ol hepsi boştur diyor. Bir taraftan insan bu dünya nimetlerine sahip olursa Allah'ı unutmuş olan bir insan ise bu nimetleri kendinden bilecek ve Firavun veya Karun olacakken, diğer taraftan da eğer bu dünya nimetlerine değer veriyor ama dünya nimetlerini bir türlü eline geçiremiyorsa, gece gündüz çalışıyor, bir türlü zenginleşemiyorsa, o takdirde de Firavunlara, Karunlara kulluk yapacaktır bu insan. Çünkü çok değer veriyor dünya nimetlerine. Dünya nimetlerine değer veren, o nimetlere sahip olanlara da değer verir. Zenginlerin karşısında iki büklüm olur. Malın karşısında da iki büklüm olur. Makam sahiplerinin karşısında da iki büklüm olacaktır bu insan. Çünkü dünya nimetleri onun gözünde çok değerlidir. Halbuki dünya nimetlerini değersiz görseydi ne Firavun olacaktı. Dünya nimetleri eline geçince ne de dünya nimetlerini kaybedince Firavunlara kul olacaktı. Her iki durum da onda gerçekleşmeyecek ve daima şerefli bir varlık olarak yaratıldığını unutmayacaktı. Ne makamların önünde, ne malın mülkün önünde, ne kadının önünde, ne evlat sevgisinin önünde, ne kantar kantar altınların önünde eğilmeyecekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle dedi. Bir insana sadece zenginliğinden dolayı hürmet eden adamın dininin üçte ikisi gider. Bir zengine sırf zenginliğinden dolayı hürmet eden adamın dininin üçte ikisi gider demekle Allah Resulü dünya nimetlerine değer vermeyin demiş oluyordu aynı zamanda. Dünya nimetlerine değer vermeyin ki dünya nimetlerine sahip olanlara da değer vermeyesiniz. Takva olanlara değer veresiniz. Allah katında değerli olanlara değer veresiniz. Bugün Müslüman geçinenler bile, şuurlu geçinenler bile, takva geçinenler bile, İslami hizmetlerin içinde bir yerlerde yer alanlar bile, makam sahipleri geldikleri zaman kapılarda karşılarlar. Ama güya onları sevmezler. Onların aleyhinde de konuşurlar ara sıra. Ama onları kapılarda karşılarlar. Onların bir programı olduğu zaman kocaman çelekler gönderirler. Ama güya değer verdiklerini söyledikleri takva sahibi Müslümanlara onları hiçbir zaman kapıda da karşılamazlar, kapıya kadar da uğurlamazlar. Onların programları olduğu zaman kocaman çelekler de göndermezler. Belki onlara küçücük çiçekleri göndermeyi kafi görürler. Çünkü onların makamları yoktur. Çünkü onların malları mülkleri yoktur. Hep onları ziyaret ederler. Özel olarak onları ziyaret ederler. Halbuki makam sahiplerini değil, Allah katında değerli olanlara önem vermeli, değer vermeliydiler. Allah takva sahiplerine, muttakinden olanlara değer veriyor da sen mi değer vermiyorsun? Allah o mal mülk sahiplerine değer vermiyor da sen mi değer veriyorsun? Allah katında değerli olanlara değer vermelisin. Allah katında değerli olmayanlara değer vermeyeceksin. Dünyayı koyman gereken yere koyacaksın. Dünyayı koyman gereken yere koyamazsan ya Firavun olursun ya da Firavunlara kulluk yaparsın. Allah Azze ve Celle müminleri bundan muhafaza etmeye çalışıyor. Bunlar size hoş gösterildi. Ama hakikatte bunlar hoş değildirler. İşte bu dünya nimetlerinin kendini aldatamadığı insanlar da var tabii. Dünya nimetlerinin kendini aldattığı insanlar olduğu gibi dünya nimetlerini aldatamadığı insanlar da var. Sa'd bin Ebi Vakkas anlatır. Abdullah bin Cahş ile bir savaşa girmişlerdi. İkisi de savaşın başında ellerini kaldırmışlar, Allah'a dua ediyorlardı. Sa'd diyor ki ben elimi kaldırdım, dedim ki ya Rab, biraz sonra savaşa girdiğimiz zaman benim karşıma güçlü kuvvetli bir düşman çıkar. Ben onu yeneyim, onu öldüreyim ve sonra onun atını da, kılıcını da, kalkanını da, her şeyini de ganimet olarak alayım. Ben böyle dua ettim, ellerimi indirdim. Sonra Abdullah ellerini kaldırdı, dedi ki ya Rab, biraz sonra savaşa girdiğimiz zaman karşıma güçlü kuvvetli bir düşman çıkar ve o beni yensin. Beni assınlar, benim kulaklarım burnumu kessinler ve ben sen huzuruna böyle çıkayım. Kulağına ne oldu, gözüne ne oldu, vücuduna ne oldu? Her tarafın delik deşikine ne oldu diye sor bana. Ben de senin yolunda oldu ya Rabbi diyeyim. Sa'd der ki ben öyle dua ettim, Allah duamı kabul etti. O da öyle dua etti, onun da duasını kabul etti. Savaşın sonunda tam dediği gibi buldum kendisini. Allah duasını kabul etmişti. Bu insanlar davanın öncüleri. Bunlar kantar kantar altınlar aldanmamış kimseler. Bunların ne eşleri, ne çocukları, ne altınları, gümüşleri, ne dünya sevgisi bunları aldatamadı. Bunlar Allah'a böyle dua ediyorlardı. Bunu anlamayan düşmandan bazı krallar, bazı komutanlar, İslam ordusunun komutanına teklifte bulunuyorlardı. Bir dava adamı için iğrenç sayılacak tekliflerde bulunuyorlardı. Rüstem mesela demişti ki İran komutanı, Mecusilerin komutanı, İslam ordusunun komutanı demişti ki neden kalkıp geldiniz buralara? Demişti ki Müslümanların komutanı, kullara kulluktan kurtaralım diye geldik sizi. İnsanlara kul olmaktan kurtulasınız diye geldik. Nefsinize kul olmaktan kurtulasınız diye geldik. İslam zaten bunun için gelmişti. Allah Azze ve Celle işte burada zaten söylüyor. İnsanlar şunlara kulluk yaparlar. Bunlar hoş gösterilmiştir insanlara. Bunlara kulluk yaparlar. Halbuki bunlar basittir. İşte İslam bunun için geldi. O zaman düşman komutanı demişti ki size çok para veririm. Sana ve etrafındaki komutanlarına çok para vereyim, buradan gidin dedi. Allah Resulü'nün terbiyesinden geçen o İslam ordusunun komutanının cevabı şudur. Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın dedi. Ben ve askerlerim evimizden çıkarken Allah'ım bir daha bizi evimize geri döndürme diye dua ettik de öyle çıktık. Sen kimle konuştuğunu farkında mısın? Biz evimizden çıkarken ya Rabbi ganimetler alarak geri dönmeyi nasip et demedik. Biz bir daha eve geri döndürme Allah'ım dedik. Senin yolunda şehit et bizi dedik. Uzaklarda ölelim dedik. Ne kadar uzağa gidebiliyorsak o kadar gidelim dedik. Doğduğumuz yerde ölmeyelim dedik. Doğduğumuz yerde değil, uzaklarda ölelim dedik. Doğduğun yerle öldüğün yer arası, eğer Allah yolunda gittiysen, ne kadar uzaksa o kadar değerlisin Allah katında. Eğer Allah yolunda gittiysen, doğduğun yerle öldüğün yer arasını Allah ölçer. Ne kadar uzaklara gittiysen, ondan dolayı Allah Resulü'nün talebelerinden birisi diyordu ki, İslam ordusunun komutanına ricada bulunuyordu, yaşlıydı, ölmek üzereydi, savaşa katılıyordu. Savaşa katılıyordu o haliyle, emekliye ayırmamıştı kendisini. Şimdilerde 40 yaşına gelen, 50 yaşına gelenler, hatta 30 yaşlarına gelen gençlerin bir kenara çekildiklerini, seyirci olmaya başladıklarını görüyoruz. Emekliye ayırdıklarını görüyoruz kendilerini. Allah'ın Resulleri böyle değildi. O Resullerin havarileri de böyle değildi. O yüzden rica ediyordu Muaviye'ye. Ben diyordu, ben ölürsem eğer, beni gidebildiğiniz kadar uzak yerlere götürün, o zaman gömün diyordu. Ne kadar uzağa gidebiliyorsanız, düşman kalesine ne kadar yaklaşabiliyorsanız, o kadar yaklaşın ve ben oraya gömün diye rica ediyordu. Allah Resulü'nün talebesi bunlar. Allah Resulü'nü tanımış insanlar bunlar. İslam'ın ruhunu ondan anlamış insanlar bunlar. Kimi dünyaya dalarken işte bunlar Allah'ın aslanları. Bunlar dünyaya dalmayan ve dünyayı küçük gören, hakir gören insanlardılar. Bunlar davayı yücelttiler. Yoksa hanımından ayrılamayanlar, malından mülkünden ayrılamayanlar, eyvah başıma bir şey gelir belki diyenler, senin başına bir şey gelmesin, benim başıma gelmesin, bu dava nasıl yükselecek? Sen hanımını düşün, ben hanımımı düşüneyim, sen çocuğunu düşün, ben çocuğumu düşüneyim, sen sivrilme, ben sivrilmeyeyim, bu dava nasıl yükselecek? Bu memlekette Allah'la savaşanlar var. Bu memlekette Allah'a sövenler var. Nasıl olacak bu mesele? Nasıl olacak? Allah Azze ve Celle'nin bu davasını kimler yükseltecek? Tarihteki büyük kahramanları sevenler, o kahramanların adlarını saygıyla ananlar, her nedense kendileri onlar gibi olmak istemiyorlar. Her nedense onlar hiçbir zaman onlar gibi olmak istemediler. Çocuklarının da onlar gibi olmasını istemiyorlar. Sever misin filan sahabiyi? Tabi der. Sever misin filan peygamberi? Tabi der. Sever misin filan alimi? Tabi der. Senin oğlun da filan alim gibi olsun mu ister misin? Aman evladım der, sen olma. Aman evladım, senin başına bir şey gelir. Ama filan alimi seviyordun halbuki. Filan mücahidi seviyordun halbuki. Filan şehidi seviyordun halbuki, anne baba. Filan sahabeyi seviyordun halbuki. Peygamberi seviyordun halbuki. Neden ben de onun gibi olmak istediğim zaman istemiyorsun? Başkalarının başına gelen belalar hafif geliyor sana değil mi? Senin veya çocuklarının başına bir bela geleceği zaman ağır geliyor, öyle değil mi? O şehitlerin de anası babası vardı. O gazilerin de anası babası vardı. O eli ayağı kopanların da, Allah yolunda çarpışanların da canı vardı. Onlara dünya hoş gösterilmemiş miydi? Onlar, elbette ki onların da kalbinde dünyaya temayül vardı. Ama onlar o temayülü aşıyorlardı iradeleriyle. İslam ruhbanlığa müsaade etmedi. Dünyaya tapmaya da müsaade etmedi. İkisinin arasında ölçüyü koydu Allah Azze ve Celle. Bir taraftan dünya nimetlerine istifade edeceksiniz. Ama hiçbir zaman dünyaya dalmayacak ve dünyayı değerli görmeyeceksiniz. Dünya nimetlerini değil, dünya hayatını değerli göreceksiniz. Ve zengin olabilirsiniz ama hiçbir zaman zengince bir hayat sürmeyeceksiniz. Zengin olabilirsiniz, tembel tembel oturmayacaksınız, tabi çalışacaksınız ama hiçbir zaman zengince bir hayat sürmeyeceksiniz. Zengince hayat sürenler, işte onlar eninde sonunda dünya onları mağlup edecek, nefisleri galip gelecek, nefsi hiçbir zaman doyuramayacaklar. Nefis hiçbir zaman doymamıştır. Ne bir kadınla doyar nefis, ne evlatla doyar nefis, ne kantar kantar altınlarla doyar nefis. Hiç kimse nefsi doyuramamıştır. Nefis sadece ve sadece zapturapt altına alınır. Sadece iradenizle onu kontrol altına alabilirsiniz. Yapacağınız başka hiçbir şey yoktur. Nefis hiçbir zaman zapt edilemez. Daha doğrusu nefis hiçbir zaman öldürülemez. Sadece onu zapt etmek iradeyle mümkün olabilir. Nefsini zapt etmeyenler, nefsine hakim olmayanlar, onlar kendilerine hakim olmadan çevrelerine hakim olamayacaklardır. Nefsini tezkiye etmeyenler alemleri tezkiye edemezler. Nefsini tezkiye etmeyenler alemlerde inkılap başaramazlar. Kendi içinde inkılap yapamamış olanlar dış alemlerine inkılap yapamazlar. Allah Azze ve Celle daima nefsi tezkiye üzerinde durur. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Nefsini tezkiye edenler kurtuluşa ermişken, nefsini heba edenler, nefsin isteklerini yerine getirmek suretiyle onu zelil duruma düşürenler, aşkı mecazilerin peşinde koşanlar, işte onlar aşklarını da öldürmektedirler, kendilerinin de değerini düşürmektedirler. Allah Azze ve Celle kadınlara olan aşkı da bu şekilde burada reddetmiş olmaktadır. Zuyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisa demek suretiyle kadınlara olan aşkı da aslında burada zımni olarak reddetmektedir. Çünkü kadınlara olan aşk sonuçta Allah'a olan aşka engel olacaktır. Allah Azze ve Celle'yi sevmek için yaratılmış olan bu kalp başka bir sevgiyle eğer doldurulacak olursa o takdirde Allah Azze ve Celle o kalbe kendi nurunu koymayacaktır. Bu kalp eğer Allah sevgisi dışında başka sevgilerle doldurulmuşsa Allah Azze ve Celle o kalbe kendi nurunu koymayacaktır. Nur Allah'tandır. Allah'ın nur vermediğinde de nur yoktur. Allah Azze ve Celle kendi nurunu dolu olan bir kalbe koyacak değil. Bataklığın suyuyla, lağım suyuyla dolu olan bir bardağın içerisine temiz suyu koyar mısınız? Allah Azze ve Celle de aynı şekilde dünya sevgisiyle dolu olan o kalbin içine kendi nurunu koymayacaktır. Kul sadece Rabbini sevmekle mükelleftir. Evet, bu dünya sevgisi dediğimiz şeyler, dünya nimetleri dediğimiz bu şeyler, evet insanın fıtratında bunlara bir temayül vardır ama Allah Azze ve Celle bunların hakiki güzel olmadıklarını, bunlarda kusur olduğunu, eksiklik olduğunu ifade ediyor. Ve bunlara aslında aşkın doğru olmadığını, bunları sevmenin doğru olmadığını ve bunlara olan sevginin ancak sınırda kalırsa doğru olabileceğini, aşırı gidildiği zaman doğru olmayacağını ifade ediyor bize. Aşkı mecazi, sevgide aşırı gitmek demektir. Kadına olan aşk veya kadının erkeğe olan aşkı, aslında layık olmayana aşkın döndürülmesi hadisesidir. Allah Azze ve Celle'nin insana vermiş olduğu en şerefli uzuv kalp iken o kalbi başka şeylerle doldurmak, o kalpte aşkı mecaziyi meydana getirmek, aşkı katletmek demektir. Aşk Allah'a döndürülmek için yaratıldı. O güçlü duygu, o şerefli duygu aslında Allah'a olan, Allah'a çevrilsin diye verilmişti insana. İnsan o sevgiyle, o yüce duyguyla Allah'ı sevecekti. Fakat insan eğer malı mülkü seviyorsa, o duygusunu o yönde kullanıyorsa, nasıl ki Allah'ın verdiği gözü, eli ve ayağı haramda kullanırsanız günah işlemiş olursunuz. Aynı şekilde o yüce duyguyu da, aşkı da eğer Allah'ın istemediği bir alanda kullanacak olursanız, Allah Azze ve Celle'yi de kızdırırsınız. Kendinizdeki aşkı da katletmiş olursunuz. Çünkü aşk hiçbir zaman kadınla, malla, mülkle tatmin olacak bir duygu değildir. Hiçbir kadın aşkı tatmin edemez. Hiçbir çocuk, evlat aşkı tatmin edemez. Hiçbir makam veya mal aşkı tatmin edemez. Çünkü aşk bunlardan çok daha yücedir. Aşk bunlardan çok daha mükemmelini ister. Bütün kadınlarda kusur vardır. Allah Azze ve Celle'nin verdiği aşk ise kusursuz olanı istiyor. Aşk-ı hakiki ister ki sevdiğin kusursuz olsun. Halbuki görüyorsun ki bütün sevilenlerde kusur var. Aşk-ı hakiki ister ki sevdiğim ebedi olsun. Halbuki görüyorsun ki bütün sevilenler fanidir. Aşk-ı hakiki ister ki sevdiğim yalnız bana ait olsun. Sevdiğim beni tam bir ihlasla sevsin. Hiçbir menfaat beklemeden beni sevsin. Hiçbir aşk bunları tatmin edemez. Hiçbir kadın kusursuz değil. Ve hiçbir kadın ebedi değil. Hiçbir kadın tam güzel değil. Hiçbir mal tam insan istediği kadar, insan duygularını tatmin edecek kadar çok değil ve güzel değil. Dünya nimetlerinin hepsi böyle. Hiçbirisi ebedi değil. Hiçbir şey görmedim bu dünyada tam güzel olan. Kusursuz olan hiçbir şey görmedim. Halbuki insana verilen aşk kusursuzu arıyor. Eğer kusursuzu aramaya devam edersen Allah'tan başkasının olmadığını göreceksin. Kusursuzu arıyorsan Allah'tan başkasını bulamayacaksın. Aşk ister ki en güzel olsun benim sevgilim. En güzel Allah'tır. Allah ondan dolayı bu duyguyu verdi. Ona ulaşmadan tatmin olmayacaksın. İşte o yüzden Allah'a ulaşan, adeta çağlayanlar nasıl ki sular dağlardan aşağı doğru akar, akar, akar, sağa solu darmadağın eder. O şekilde akar ama gölüne ulaştığı zaman sakinleşir yani. Göle geldiği zaman sakinleşir. İşte Kur'an ondan bahsediyor. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne irci'i ila rabbik radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi fedhuli cenneti. Ey nefsul mutmainne, ey huzura erişmiş olan nefis sahibi insan, ey gölüne ulaşmış olan, huzura varacağı yere ulaşmış ve huzura varmış olan, Rabbinden başka bir yerde huzur arama, bulamayacaksın. Senin gölün Rabbindir. Ancak orada huzura erebilirsin. Ve ancak Kur'an işte onlara müjdeliyor. Gir cennetime, gir kullarımın arasına, cennetli kullarımın arasına, gir cennetime. Mutmainneye ulaşmış olan, nefis sahibi olan insan. Allah Azze ve Celle'nin bu duyguyu vermesinin sebebi, en güzel arzu etme duygusunu vermesinin sebebi, en güzeli vereceğinden dolayı, en güzel kendidir, kendini göstereceğinden dolayı cennette, en güzeli göstermeyecek olsaydı o duyguyu vermezdi, ebedi bir hayat arzusu vermezdi, ebedi hayatı vermeyecek olsaydı. Madem ki ebedi hayat arzusu verdi, demek ki ebedi bir hayat verecek. Madem ki en güzel olsun benim sevgilim diyor, sevgilisinden daha güzelini gördüğü zaman içine bir köz düşüyor. Daha güzeli varmış eyvah, daha güzeli varmış eyvah. Daha güzelini gördüğü zaman bir köz düşüyor. Arabasından daha güzel bir araba gördüğü zaman da öyle. Makamdan daha yüksek bir makam gördüğü zaman da öyle. İnsan hiçbir zaman doymaz. Sadece Allah'a ulaştığı zaman doyabilir. Dünya sevgisini kalpten atmanın yolu, Allah sevgisinin bütün kalbi kaplamasıdır. Bütün kalbi kapladığı zaman, o zaman dünya sevgisi oraya girecek bir kapı bulamayacaktır. Allah'ı sevmenin çaresi ise Allah'ı tanımaktır. Allah'ı tanımayan Allah'ı sevemez. Allah'ın mahlukatını tanımayan da Allah'ı tanıyamaz. Allah'ı bizatihi kendinden tanıyamazsınız. Dolayısıyla Allah'ın mahlukatını tanıyacaksınız. Allah'ın kainatını seyredecek, tefekkür edeceksiniz. Allah'ım ne büyüksün diyeceksiniz. Göğe bakacaksınız, çiçeklere bakacaksınız, hayvanlara bakacaksınız. Ya Rabbi ne büyüksün diyeceksiniz. Hayran olacaksınız. İşte o zaman aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap edecek. O zaman işte aşk-ı mecazi denilen o insanlara olan aşk, dünyaya olan aşk, aşk-ı hakikiye dönüşecek. Rabbimden daha güzeli yok diyeceksin. Daha güzelini arayacaksın. Daha güzel, daha güzel, daha güzel, daha güzel. Sonunda Allah'ı bulacaksın. Çünkü Allah kendinden güzeli yaratmadı, yaratmayacak. Nasıl ki insana işitme duyusu verdi ama insan belirli şeyleri işitebiliyor sadece. Her şeyi işitemiyor. Aynı şekilde Allah güzellikten de öyle verdi insana. Nasıl ki Allah her şeyi işitiyor, İnsansa çok az bir şeyi, nasıl ki insan çok az bir şeyler biliyor, Allahsa her şeyi biliyor. Aynen öyle. Allah Azze ve Celle güzellikten de çok az verdi. Bütün hurilerin güzelliğini bir huride toplasaydınız, o huri o kadar güzel olsaydı, Allah'ın güzelliği yanında bir hiç kalırdı. O yüzden Peygamberimiz buyurmuş ki, cennette o tahayyül edemeyeceğiniz nimetler içerisindeyken, hurilerle beraberken, o cennet nimetleriyle beraberken Allah kendi cemalini gösterdiği zaman cennetliklere her şeyi unutuverirler, mest olurlar, cennetin hiçbir nimetini görmez olurlar. Çünkü Allah kendinden güzel yaratmamıştır. Cennet bile, cennetteki huriler bile Allah kadar güzel değil. Meseleye böyle baktığınız zaman cennet için değil Allah için amel işlemek ne demek anlayabilirsiniz. Tasavvufta yüksek makam olarak bu makam gösterildi. Cennet için çalışmak da caiz olsa da fakat esas olan ondan yüksek olan makam Allah rızası için faaliyet yapmak, amel işlemektir. Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'ın cemalini görmek için. O yüzden Rabiatül Adeviyye'nin yanına gelmişlerdi bazı kimseler de. Onlara sormuş, neden amel işliyorsunuz? Biri demişti ki cenneti için. Senin yaptığını dedi kötü bir amele de yapar. Diğerine sordu, sen neden yapıyorsun, amel işliyorsun? İbadet yapıyorsun. O dedi ki cehenneminden korktuğum için. Senin yaptığını da kötü bir amele yapar dedi. Peki dediler sen neden yapıyorsun? Dedi ki önce ev sahibi sonra ev için yapıyorum. Önce Allah sonra cenneti için yapıyorum. Allah'ın cenneti olmasaydı layık değil miydi ibadete? Cehennemi olmasaydı layık değil miydi korkulmaya? Allah Allah olduğu için layıktır. Bu yüksek ilmin, ilim sahibinin karşısında eğilinir. Allah'ın karşısında eğilinir. O yüksek kudretin karşısında eğilinir. O yüksek rahmetin karşısında eğilinir. Onun karşısında eğilmeyen nefsinin karşısında eğilecektir. Onun karşısında eğilmeyen kadının karşısında eğilir. Onun karşısında eğilmeyen makamın karşısında eğilir. Paranın karşısında eğilir. Bir şeyin karşısında eğilir. Ama mutlaka eğilir. Allah insana şerefli olmanın yolunu gösterdi. Şerefli olmak isteyen nefsini tezkiye eder. Yoksa nefsin arzularını yerine getirmekle nefis terbiye edilemez. Tamamen hiçbir istediğini yapmazsanız da nefsi daha da azgınlaştırırsınız. Orta yolu bulacaksınız. Bir eviniz olsa nefis ikinci bir evi ister. İkincisi olsa üçüncüyü ister. Bir mahalleye sahip olsanız ikinci mahalleyi ister. Bir şehre sahip olsanız ikinci şehri ister. Bir memlekete sahip olsanız ikinci memleketi, ikinci devleti ister. Bir dünyaya sahip olsaydı vallahi ikinci dünyayı isterdi. Hiçbir zaman nefsi tatmin edemezsiniz. Ancak onu terbiye edebilirsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnsanın nefsini terbiye etmesinin nasıl olacağını yollarını gösterdi. İşte tasavvuf uleması da o yolları özetledi bize. Nefisle mücahedenin, nefisle cihad etmenin 4 tane şartı olduğunu her şeyin başında. Evvela bu 4 tane şartı olduğunu ifade ettiler. Az uyumak, az yemek yemek, az konuşmak ve bazen yalnız kalıp düşünmek, tefekkür etmek. Uzlet hayatı yaşamak yani. Bunları yapmayanın nefsi daima kuvvetlenir. Nefis kuvvetlendiği zaman imana galip gelir. Nefsi zayıflatıp imanı kuvvetlendirmek lazım. Nefis zayıflatılacak, iman kuvvetlendirilecek. İmanın kuvvetlendirilmesi ise Allah'ı tanımakla olur. Allah'ı tanımak Allah'ın kainatını tanımakla olur. Allah'ın kitabını tanımakla olur. Allah'ın elçisini tanımakla olur. Allah'ın isimlerini tanımakla olur. Allah'ın dostlarını tanımakla olur. Bu 5 şeyi yapmayan Allah'ı tanıyamaz. Allah'ı tanımayan Allah'ı sevemez. Allah'ı sevmeyen başka şeyi sever. Allah'a secde etmeyen başka şeylere secde eder. O yüzden Kur'an قُلْ اَوْنَبِّيكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَاَزْوَاجٌ مُتَحَّرَةٌ وَرِدْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Haber ver onlara ey Resulüm, de ki onlara, gelin size haber vereyim mi? Bu dünya nimetlerinden daha güzelini size haber vereyim mi? Gelin söyleyeyim mi size? Dünya nimetlerinden daha güzel şeyler var, söyleyeyim mi? لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا. Ama onlara, takva sahibi olanlara, Allah'tan ittika eden, sakınan, korkanlara, Allah'ın kudreti karşısında eğilenler için, Allah'tan korkanlar için, gelin size haber vereyim mi? Takva sahipleri için olacak olan nimetleri haber vereyim mi? اِنْدَ رَبِّهِمْ cennet. Onlara Rableri katında cennetler var. Öyle cennetler ki تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler var onlara. Yanlı cennetler değil. Ve rıdvanun minallah ve ezvacun mutahhara. Aynı zamanda onlara eşler var, tertemiz eşler. Sadece bu kadar mı? Hayır, bir de ve rıdvanun minallah. Bir de Allah'ın rızası var onlara. En önemlisi ise işte o. Kur'an dünya nimetlerine mukabil olarak ahiret nimetlerini koyuyor. Çünkü dünya nimetlerine tapmanın sebebi, dünya nimetlerinin basitliğini anlamamak, faniliğini anlamamaktır. Ve dünya nimetlerine tapmanın sebebi, ahiret nimetlerini bilmemek, onları görmediğimiz için, onları bilmemek ve ahirete yakin ile iman etmemektir. Dünya nimetlerini koyması gereken yere koyamamanın sebebi o. Dünya nimetlerinin basitliğini göremeyen, dünya nimetlerinin faniliğini göremeyen ona tapar. Ahiret nimetlerinin ebediliğini anlayamayan, dolayısıyla ahirete kuvvetli iman lazım. Ahirete kuvvetli iman, Allah Azze ve Celle'nin kudretini bilmekle mümkündür. Bu kainatı o emriyle yaratabilen Allah, istediği anda istediğini tekrar tekrar tekrar yaratır. Bir tohumdan koca bir ağacı çıkartan Allah, gözle görülmeyecek kadar küçük bir spermden koca bir insan meydana getiren Allah, kainatı o emriyle yaratabilecek bir kudrete sahip olan Allah, söyler misiniz bana insan yeniden yaratmaya kadir değil mi? Bu kadar şey çalışmakla olur mu? Bir tane sineği bütün dünya bir araya gelse yaratamıyor. Bir ağacın bir yaprağını bütün dünya bir araya gelse yapamıyor. Söyler misiniz bana bu kadar şey çalışmakla olur mu? Demek başka bir yolla oluyor. İşte Kur'an onu haber eder bize. Allah Azze ve Celle nasıl yaptığını da söylüyor bize. Kendini de tanıtıyor bize. Nasıl idare ediyor işleri onu da söylüyor bize. Kur'an olmasaydı ne kendimizi tanıyacaktık ne Allah'ı tanıyacaktık. İza kada emran. فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Allah bir şeyin olmasını isterse ol der, sadece o kadar. Oluverir. Sadece ol der, oluverir. İşte böyle yapıyor Allah. Çalışmadan yapıyor Allah. Allah kahretsin o Yahudileri. Tevrat'a şunu yazdılar. Değiştirdiler Tevrat'ı. Şöyle yazdılar. Allah 6 günde kainatı yarattı. Sonra 7. gün cumartesiye gelmiş güya ve o gün istirahate çekildi dediler. Yoruldu dediler. Bu nasıl Allah anlayışı? Allah kitabı Kur'an'ı göndermeseymiş demek ki nasıl bir Allah'a inanacakmışız? Demek Allah kitabını indirmeseydi nasıl bir Allah, nasıl bir peygambere inanacaktık? Ne iftiralar var Lut aleyhisselama, ne iftiralar var bir sürü peygamberlere. Eğer Allah kitabını indirmeseydi, o peygamberleri de yanlış tanıyacaktık. Allah'ı yanlış tanıyacaktık. Dünyayı koymamız gereken yere koyamayacaktık. Dengeyi bulamayacaktık bir türlü. Allah ne büyük rahmet etti bize. İnsanoğluna ne büyük rahmet etti. Kainatın sahibi olan Allah, kainatın padişahı insanı muhatap aldı. İnsanla konuştu. İnsana mesajını gönderdi. İnsana mektup gönderdi. Allah insanı muhatap aldı. Kainatın sahibi, o gördüğün gökleri yaratan, o denizleri yaratan, bütün galaksileri yaratan, gördüğün görmediğin her şeyi yaratan Allah seni muhatap aldı. Sana mektup gönderdi. O mektubu bir defa açıp okudun mu? Bir dostundan mektup gelseydi gece uyuyamazdın, açar okurdun. Sevgilinden mektup gelseydi, sabaha karşı gelseydi dayanamazdın, açar okurdun. 50 sayfa olsaydı gene açar okurdun. Mabudum dediğin Allah gönderdi mektubu, 50 sayfasını bile okumadın. Bunun hesabı yok mu? Kainatın sahibi seni muhatap aldı. Sen bakmadın bile kitabına. Bunun hesabını sormayacak mı? Sen kim oluyorsun demeyecek mi? Seni ben bir siperimden yarattım. Bir damla sudan yarattım. Sen kim oluyorsun da benim mektubumu açıp okumadın? Sen kimsin? Alaktan yaratılmış insana bak. Nutfeden yaratılmış insana bak. Kendini ne zannettin de sen benim mektubuma tenezzül etmedin? Mabudum diyordun güya bana. Rabbim diyordun güya bana. Bir defa açıp da okumadın beni. Benim mektubumu nasıl bir Allah'tır bu Allah merak etmedin? Ne istiyor benden demedin? Bunun hesabı yok mu acaba? Allah Azze ve Celle Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi cemalini görmeyi nasip eyle. Ya Rabbi dünya nimetlerine değil, dünya hayatına değer verenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünya nimetlerini koymamız gereken yere koyabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan uğrunda çalışabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışanlara ve çarpışanlara yardım eyle. Ya Rabbi Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Çeçenya'da, Amerika'ya ve dostlarına karşı mücadele edenlere yardım eyle. Ya Rabbi kafirlere karşı bize yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.